1914. Eski dünyanın sonu. Yeni teknoloji, yeni taktikler, yeni silahlar, yeni acılar. Savaş başlarken heyecanlı bir dünya vardı. Savaşın sonunda her şey değişecekti. Gençler, dünyanın dört bir yanından dedelerinin anlattığı savaş hikayeleriyle büyüyen milyonlarca genç. Napolyon savaşlarını, Kırım Harbi'ni, Sedan'ı, Amerikan İç Savaşı'nı dinleyerek büyüyen gençler. Ataların hikayelerinden etkilenen milyonlarca genç. 1914'te çok heyecanlılardı. Sıra onlardaydı. Orduya katılacak, ülkelerini şereflendirecek, kendi kahramanlık hikayelerini yazacaklardı. Fakat bilmedikleri, acı şekilde öğrenecekleri bir şey vardı. Bu savaş hiç de anlatılan hikayelerdeki gibi olmayacaktı. Silahlar, mermiler, kıyafetler, toplar. Her şey değişiyordu. Başı dik, mağrur şekilde cepheye giden milyonlar bambaşka şekilde geri döneceklerdi. Tabii dönebilirlerse. Bütün dünyanın beklediği harp 1914'ün sıcak bir yaz günü başlayacaktı. 28 Haziran 1914 günü Saraybosna'yı ziyaret eden Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun veliahtı Franz Ferdinand, Sırp milliyetçisi Gavrilo Princip tarafından vuruldu. Suikast dünya gündeminde şok etkisi yarattı. Bu sıkılan kurşun Ferdinand'da olduğu kadar barışa da isabet edecek ve milyonlarca kurşunun fitili olacaktı. Avusturya bu olay üzerine savaş durumunda Almanya'dan destek göreceğine dair bir garanti aldı. Ardından Sırbistan'a kabul etmesi mümkün olmayan bir ultimatum verdi. 28 Temmuz 1914 günü Sırbistan henüz ultimatuma cevap bile vermemişken bombardımana başlayan Avusturya fitili yaktı. Almanya bu durum karşısında Rusya'nın olası seferberlik ilanını savaş sebebi sayacağını duyurdu. Beklenmeyen suikast beklenen bir sonuç doğurdu ve Almanlar 1 Ağustos 1914 günü Rusya'ya, 3 Ağustos'ta da Fransa'ya savaş ilanında bulunuyordu. Fransa üzerine yürümek için Belçika'dan temiz bir geçiş izni isteyen Almanya, red cevabı alınca Belçika topraklarına giriyor, İngiltere de bunu savaş ilanı sayıyordu. Almanya, Avrupa'yı sonuçlarını hayal bile edemeyeceği bir savaşa sokuyordu. İstisnasız bütün devletler savaşın kısa sürede sonuçlanacağını, mutlak bir zaferin pek de uzak olmadığını düşünüyordu. Fakat hiç kimse yaratılan canavarların etkilerini bilmiyordu. Peki bu yeni nesil cehennem nasıl başladı? Almanlar 1. Dünya Savaşı'nda Schlieffen planı olarak bilinen plana göre hareket edecekti. 1906 yılına kadar Alman Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten Kont Alfred von Schlieffen'ın oluşturduğu plana göre doğuda Rusların devasa ordusu ancak 6 haftada seferberliğini tamamlayabilecekti. Bu 6 haftalık zaman diliminde Alman orduları Fransa'nın Alsace-Lorraine'e yapacağı saldırıya tüm gücüyle cevap veriyormuş gibi görünecekti. Fakat ordunun büyük bölümü Belçika ve Hollanda üzerinden Alsace-Lorraine'e saldıran Fransız ordularını çembere alıp utanç verici bir yenilgi yaşatacaktı. Fransa 40 günde düşecek, böylece esas savaş olan Doğu cephesine dönülecekti. Savaşın ilk günlerinde Almanlar Tannenberg'de Rusları yenerken batıda da Fransa topraklarına doğru ilerledi. Fakat Fransa'nın nakavt edilmesi üzerine kurulan plan Eylül ayı başlarında suya düşecekti. Alman orduları Paris'e doğru ilerlerken Marne yakınlarında büyük bir hata yaptı. Ordunun sağ kanat unsurları diğer birliklerden çok önde kalıyor, bu durum geri çekilen Fransızlar tarafından fark ediliyordu. Fransız başkumandan Joseph Joffre, Marne yakınlarında açıkta kalan birliklere büyük bir saldırı başlattı. Marne'da yaşanan muharebenin net bir kazananı yoktu. Almanlar Ain hattına kadar geri çekilirken Fransa ve Britanya kuvvetleri temkinli bir şekilde onları takip etti. Almanlar Ain hattı boyunca mevzilenecek ve geri çekilmeyi durduracaktı. Ancak esas hikaye burada başlayacaktı. Meşhur Batı cephesi artık genel hatlarıyla ortaya çıkıyordu. Almanların hızlı zafer planlarının suya düşmesiyle savaş bir siper savaşına dönüşüyordu. Fakat savaşın çıkmaza girdiğini muharipler pek acı şekilde anlayacaktı. Tarihe 1. İpr Muharebesi olarak geçen mücadelede on binlerce asker makineli tüfeklerin, devasa topların ve tellerin kurbanı olacaktı. Savaşın başından itibaren her ülkenin elinde devrim niteliğinde silahlar vardı. Bu devrimlerin belki de en büyüğü makineli tüfeklerdi. Mucitler tarafından yıllar içinde adım adım geliştirilen makineli tüfek teknolojisi Birinci Dünya Savaşı başlarken bir ölüm makinesi haline gelmişti. Almanların Maschinengewehr 08'i vardı. Rusların Pulyemyot Maxima silahı bulunuyordu. Fransızlar Hotchkiss, İngilizler ise Vickers ve Lewis'e sahipti. Birçoğu Amerikan mucit Hiram Maxim'in 1883 yılında icat ettiği ilk makineli tüfeğin yolundan ilerleyerek oluşturulan bu korkunç aletler savaşa damga vuracaktı. Özellikle Alman savaş doktrinlerinde makineli tüfeğin önemi büyüktü. İnsan unsuru yerine makinelerin yaygınlaşmasını savunan Alman generaller çok sayıda makineli tüfeği standart tüfeğe sahip piyadeleri geri saflara çekebilmek için kullandılar. Bu durum makineli tüfek üretimini arttırdı. Savaş alanında makineli tüfeğe sahip birlik iyi bir görüş alanı yakalayabilirse 1000 kişilik bir birliği durdurabiliyordu. Bu durumu fark eden Alman ordusu beton makineli tüfek mevzileri yapmaya başladı. Böylece makineli tüfeği bulunan birkaç asker yüzlerce kişilik birliğe kan kusturabilecekti. Bu durum savaşın hızını eskisine nazaran çok yavaşlattı. Özellikle makineli tüfeklerin etkinliği henüz yeterince kavranamamışken binlerce asker bu korkunç aletin kurbanı olacaktı. İki tarafında çok sayıda makineli tüfeğe sahip olması orduları çakılı hale getirecekti. Günden güne küçülen makineli tüfeklerin imha edilmesi de giderek zorlaşıyordu. Sıkışan siper savaşı bütün oyunu değiştirmişti. Askerlerin bu ateşten korunabilmek için onlarca kiloluk zırh giymesi gerekirdi. Ancak bu da mümkün değildi. Askerler bu canavar karşısında çaresiz kalmıştı. Ayrıca savaşın tek sorunu makineli tüfeklerde değildi. Yüzlerce yıldır savaş meydanlarının vazgeçilmezi olan toplar da artık inanılmaz bir seviyeye gelmişti. Sanayi devriminin bir hediyesi olarak toplar da devasa boyutlara ulaşmıştı. Almanlar 42 santim kalibreye sahip Gamma Gerhard ile düşmanlarına kan kusturuyordu. Fransızlar 52 santimlik toplarla karşılık veriyordu. Bu toplar eğer yeterince isabetli atılabilirse yüzlerce kişinin canını alıyordu. Savaştan büyük gelir kazanan şirketler gün geçtikçe daha büyük toplar yapıyor, hükümetler yeni siparişler geçiyor, cephe günden güne daha kanlı hale geliyordu. Fakat gelişen topların bir problemi vardı. Büyüdükçe, geliştikçe daha ağırlaşıyor, taşınması, hareket ettirmesi imkansız hale geliyordu. Bu da topları etkili ve uzun mesafeli harekatlar için vasıfsız hale getiriyordu. Eski çağlarda olduğu gibi askerle birlikte ilerleyen topçu birlikleri artık yoktu. Topçulardan ayrı bir hücuma kalkamayan piyadeler için hareket kısıtlaması anlamına geliyordu. Topçular güçlendikçe ne ona sahip olanlar operasyon yapabiliyor ne de ona karşı olanlar kıpırdayabiliyordu. Topun gücü arttıkça korunaklı mevzilerin savunması da artıyordu. Her iki tarafta topların koruması altında siperlerine gömülüyordu. Artık bir harekata girişmeden önce genellikle karşı tarafın topçuları değerlendirmeye tabi tutulan ilk unsur haline gelmeye başlamıştı. Daha az topçu mevzisi bulunan bölgeler zayıf nokta olarak görülüyor ve saldırılar buradan yapılmaya çalışılıyordu. İki ileri bir geri şeklinde aylarca, yıllarca mücadele edilecekti. Bu mücadeleler büyük vahşetinde yaşandığı bir saha haline gelecekti. Bütün bu korkunç gelişmeler yetmez gibi siper savaşları yeni bir katille tanışacaktı. Zehirli gazlar. Savaşın başında Fransızlar ve Almanlar başarısız denemelerde bulunmuş, çeşitli sebeplerle gazlardan sonuç alınamamıştı. Almanlar ilk denemelerden birisini Doğu cephesinde Polonya'daki Bolimov bölgesi yakınlarında gerçekleştirdi. Zehirli gaz eklenmiş bombaları Rus kuvvetlerine attılar. Ancak soğuk hava nedeniyle zehirli gaz dondu ve beklenen etkiyi yaratmadı. Hızlı Alman ilerleyişinin sona erdiği günlerde savaşın siperlere kilitlendiğini fark eden kimyasal savaşın babası Fritz Haber, bu sorunun çözümü olarak tekrar zehirli gazları önerecekti. Zehirli gazlarla ilgili birkaç başarısız denemenin ardından gazların etkin kullanımı için bir çözüm yolu arıyordu. Boya fabrikalarından kolayca ve bol miktarda elde edilebilecek, ölümcül ve hızla etki eden klor gazını seçti. İlk deneme Nisan 1915'te, 2. Ypres Savaşı'nda yapılacaktı. Klor gazı bu muharebede geniş bir grup üzerinde kullanıldı. Uygun rüzgarın esmesiyle Alman siperlerinden Fransız siperlerine doğru 160 ton klor gazı 6000 basınçlı kabın açılmasıyla havaya salındı. Rüzgarın etkisiyle düşman hattına ulaşan gaz hazırlıksız yakalanan 5000 itilaf askerini gafil avladı. Yaklaşan bulutları gören askerler ne olup bittiğini anlayamadan soludukları gaz yüzünden korkunç bir ızdırap yaşıyorlardı. O anlara şahit olan Albay Henry Mordek, askerleri bitkin, paltoları sonuna kadar açılmış, deliler gibi koşuyor, su için bağırıyor, kan tükürüyorlar. Hatta bazıları yerde yuvarlanarak nefes almak için umutsuzca çaba harcıyor, sözleriyle anlatacaktı. Gün geçtikçe kullanılan gazlar çeşitlenecek, askerler üzerinde fiziki olduğu kadar psikolojik etkiler de göstermeye başlayacaktı. Zehirli gazlar da siperlerde on binlerce askerin canını alacaktı. Günler günleri, aylar ayları kovalarken siper savaşına çözüm bulunamıyordu. Siperlerin aşılamamasının çeşitli sebepleri vardı. Siper tahkimatı gelişmişti. Ayrıca tek bir hattan değil, genellikle 3 temel hattan oluşuyordu. Birinci hat çatışma hattıydı. Yakın çatışma burada oluyordu. İkinci hat, sakin vakitlerde askerlerin çekildiği ve topçu ateşinden korunmaya çalıştığı hattı. Üçüncü hat ise komuta heyeti, revir ve mutfak gibi geri hizmetlerin, karargahın bulunduğu hattı. Bütün bu siperler makineli tüfeklerle korunuyordu. Makineli tüfekler, zehirli gazlar ve büyük toplar gibi bir başka katil daha Birinci Dünya Savaşı'nda boy göstermişti. Dikenli teller. Daha önceleri de kullanılan dikenli teller, Batı cephesinin siper savaşına dönüşmesiyle birlikte tam bir kabus olacaktı. Komutanlarından hücum emri alan talihsiz askerler, düşman siperlerine bir ölüm koşusu gerçekleştiriyordu. Top mermisiyle, el bombasıyla, siperlerden gelen bir kurşunla, makineli tüfeklerin yaylım ateşiyle ölmüyorlarsa dikenli tellere ulaşıyorlar, bu telleri aşmak için de çok yavaş hareket etmek zorunda kalıyorlardı. Gün geçtikçe siperler genişlediği gibi teller de genişliyordu. Şansları yaver gider de tellere ulaşabilirlerse yavaşlayan askerleri, makineli tüfek mermileri veya tellerin arasına döşenen mayınlar bekliyordu. Bütün bu gelişmeler savaşı giderek çıkmaza sürüklüyordu. Dikenli telleri ve makineli tüfekleri aşmanın bir yolu vardı. Saatlerce, günlerce bombardıman yaparak bu mevziyi yok edilebilirdi. Ancak bu sefer de düşmana saldırının hangi bölgeden geleceğinin bilgisi veriliyordu. Ayrıca bu saldırılara önlem olarak makineli tüfekler için korunaklar ve yeraltı siperleri yapılıyordu. Aslında makineli tüfeklerin çaresi belliydi. Zırh. Fakat bu çapta bir zırhı askerlere giydirmek mümkün değildi. Zırhın askerler tarafından değil, başka unsurlar tarafından taşınması gerekirdi. Zırhlı araçların üretimi o günlerde başlamıştı. Fakat siperler arasında No Man's Land olarak adlandırılan bölge patlamaların yarattığı devasa kraterlerle kaplıydı. Öyle bir arazide normal bir aracın 100 metre gitmesi bile mucize olurdu. Sorunlar orduları tek bir çözüme götürüyordu. Normal tekerlekli araçlar bu arazide gidemiyordu. Başka bir şey bulunmalıydı. Siperlerden gelecek kurşun yağmuruna direnebilecek bir şey olmalıydı. Eğer bir asker düşman siperlerine ulaşacaksa sağlam bir zırh olmalıydı. Ayrıca sadece siperlere ulaşmak yeterli olmazdı. Siperleri ve düşmanları tahrip edebilecek nitelikte olmalıydı. İşte bütün bu fikirler bir zihinde toplanacak, daha ötesi uygulamaya geçecekti. Yarbay Ernest Dunlop Swinton, Boer Savaşı ve Rus-Japon Savaşı'nda gözlemci subay olarak görev almıştı. Değişen savaş alanlarını ve silah teknolojilerini çok yakından gözlemleyebilmişti. Savaşın ilk aylarında Fransa'ya gönderilen Swinton, Birinci Dünya Savaşı'nın ilk çatışmaları olan Marne ve Aisne muharebelerinde de görev yapmıştı. Tuttuğu günlükte savaşın durumunu anlatıyordu. Cephede ilk olarak karşılaştığı problem, tarafların kendilerini korumak için sahip olduğu ağır toplar ve bulundukları konumu güçlendirecek zamana sahip olmalarıydı. Ayrıca çok büyük güçlerin Fransa'nın küçük bir bölgesine sıkışması bir başka problemdi. 19 Ekim 1914 günü Swinton'ın aklına aylardır süregelen açmazı çözmek için bir fikir geldi. Amerikalı mucit Benjamin Holt'un ürettiği paletli traktörden ilham alan Swinton, güçlü bir sürüş özelliğine sahip, mermilerden etkilenmeyecek bir zırhı olan, motoru korumalı, makineli tüfekleri yok edebilecek, zorlu arazi ve siperleri aşabilecek, dikenli telleri geçebilecek ve son olarak moloz yığınlarından etkilenmeyecek bir araca ihtiyaç olduğunu anladı. Churchill, tankların potansiyelini gören ve onları destekleyen ilk üst düzey askeri bürokrattı. Dönemin başbakanı Herbert Asquith'e 5 Ocak 1915'te yazdığı mektupta modern savaşın nasıl bir çıkmaza girdiğini söylüyor ve düşman savunmasını etkili bir şekilde aşmanın neredeyse mümkün olmadığını belirtiyordu. Churchill, başbakana deneysel bir araç önerdi. Makineli tüfek taşıyan, zırhla kaplı ve paletli traktörlerin düşman makineli tüfeklerinden etkilenmeyeceği ve siperlerle dikenli telleri rahatça aşacaklarını anlatıyordu. Tasarım çalışmaları Kara Gemileri Komitesi ve donanma mühendisleriyle devam etti. İlk prototip 1915 yılı sonlarına doğru ortaya çıktı. Little Willy projenin ilk meyvesiydi. Oldukça küçük ve çevik bir araçtı. Ama savaşta kullanım için yeterli değildi. Zira Swinton'ın ve ordunun istediği özelliklere henüz ulaşılamamıştı. Little Willy prototipi üzerinde bir dizi güçlendirme ve geliştirme yapıldı. Yeni ortaya çıkan eser daha da iyi olacaktı. Big Willy veya Mother olarak adlandırılan yeni prototip, ilk gerçek savaş tankı olan Mark 1'in de özünü oluşturacaktı. Big Willy, İngiltere'nin Lincoln kentinde duvarlarla çevrili bir fabrikada ailelerini görmelerine izin verilmeyen Çinli işçi ve teknisyenler tarafından inşa edildi. İki makineli tüfek her bir topun arkasına ve yanlarına bakacak şekilde ters yerleştirilecek ve üçüncüsü de sürücü bölümünün tam ortasına ileriye bakacak şekilde konuşlandırılacaktı. Mürettebat ise bir subay ve 9 personelle birlikte 10 kişiydi. Ağırlığı tam 22 tondu. Saatte hızı 5.6 kilometreye kadar ulaşıyordu. 105 beygirlik Daimler traktör motoru düz zeminde saatte 10 kilometre maksimum hıza ulaşmasını sağlıyordu. 4 ileri 2 geri olmak üzere 6 birimlik bir vites aksamı vardı. Big Willy erkek ve dişi şeklinde ikiye ayrılıyordu. Bu isimler gizliliğin bir parçasıydı. Erkek Willy'nin ana silahı toptu. Dişiler ise sadece makineli tüfekler taşıyordu. Bu sınıflandırmayı Swinton doğadan ilham alarak yaptığını söylemişti. Ona göre erkek Willy kılıcı olan ve dişisini koruyan bir tasarıma sahip olacaktı ve operasyonlarda da ön saflarda ilerleyecekti. 1915 sonlarında bütün testler tamamlanmış ve kullanıma hazırdı. Tanklar kendi mürettebatını koruyor, silah taşıyor, makineli tüfekleri yok ediyor, dikenli telleri kırabiliyor ve düşmanın siperlerini geçebiliyordu. Dikenli telleri aşması tıpkı mısır tarlasının ortasından geçen bir gergedan gibiydi. 2 adet 6 librelik topu ve yaklaşık 300 mermiyi rahatlıkla taşıyabilen bir kapasitesi vardı. Demir yoluyla taşınabilir ve harekete geçmeye her an hazır olabilir. Herkes bu performanstan çok etkilendi ve şaşkına döndü. Fotoğrafını ekliyorum. Görünüşü büyük bir antediluvyan canavarına benziyor. Kolaylıkla bataklıkları aşabilir. Ortaya çıkan yeni aracın gizlenmesi de en mühim konulardan biriydi. Espiyonaj faaliyetleri sonucu öğrenilmesi halinde düşmanlar elini çabuk tutarak tasarımı çalabilirdi. Şifreli bir isim bulmak zorunluydu. İşte meşhur tank ismi bu şekilde doğdu. Yapımında çalışan işçilerin çoğu Mısır ve Mezopotamya'da çarpışan ordulara su taşıyan araçlar imal ettiklerini düşünüyorlardı. İngilizler gizliliği koruyabilmek için çok yoğun mesai harcıyordu. Oluşturulan tanklar arasında top taşıyanlara male, makineli tüfek taşıyanlara female denilmesinin sebebi de tam olarak buydu. Casusluk faaliyetinde bulunan Almanlar, "Bugün 12 veli size ulaşıyor, 6 dişi de peşinden gelecek." sözlerinden ne anlamaları gerektiğini kestiremiyordu. Teslimat aşamasına gelen tanklara kar küreme aracı imajı vermek için Kiril alfabesiyle "Dikkat, Petrograd'a" yazılması da olası ajanlık faaliyetlerine darbe vurmak içindi. İngilizler 1916 başlarında yeni oyuncaklarının yapımını hızlandırdı. Tanklarla ilgili sorunların giderilmesi için Tank İkmal Komitesi oluşturuldu. Dairenin başında Yarbay Albert Stern vardı. Kraliyet donanmasına ait pek çok geminin mimarı Daincourt da komitedeydi. Swinton da Mart ayında tank birliklerinin komutanı olarak atandı. Başlangıçta organizasyon 15 bölükten oluşuyordu. Her bölük, her biri 6 tanktan oluşan 2 bölüme sahipti ve tam bir bölüğün mevcudu 15 subay ve 106 askerden meydana geliyordu. Eğitimler Londra'nın 25 kilometre güneybatısında bulunan Beasley'deki eğitim kampında tanklar olmadan gizli şekilde başlatıldı. İlk birlikler donanmanın topçu okulundan ve makineli tüfek dairesinden seçiliyordu. Tank motorları Amerika'dan sipariş edildi. İlk aşamada ordu 150 male, 100 female sipariş etmişti. Üretilen tanklar Alman makineli tüfekleriyle test ediliyordu. Tank komitesi tankların krem rengine boyanmasını istedi. Ancak bu beyhude bir istek olacaktı. Zira siperlere No Man's Land'e giren tanklar kendi kamuflajlarını çamur ve toprakla kendi kendine halledecekti. Her ne kadar üretim hattında birçok sorun yaşansa da Britanya cephede çarpışan ordusuna yeni canavarları son hızla yetiştirmeye çalışıyordu. Marne'dan itibaren tıkanan Batı cephesi ise günden güne daha kötü hale geliyordu. 1915'ten itibaren siperler iyice genişlemişti. Taarruzla savaş kazanacağını düşünen komutanlar hala yeni savaşın gerçeklerini anlayamamıştı. Bu savaş şartları itibariyle savunan tarafı avantajlı kılıyordu. Uzun süre bu gerçekle yüzleşmeyi reddeden komuta heyetleri nihai taarruz yaparak kazanmak istiyor ancak her çarpışma on binlerce zayiatla sonuçlanıyordu. Batı cephesi kana doymuyordu. 1916 ise kıyametin yılı olacaktı. Savaşı çıkmaza sokan Marne Muharebesi'nin ardından Helmut von Moltke Genelkurmay Başkanlığından alındı. Yerine Türk tarihi içinde önemli bir şahsiyet olan Erich von Falkenhayn getirildi. Falkenhayn gün geçtikçe zafer ihtimalinin azaldığını görüyordu. Üç büyük orduyla savaştığı müddetçe durum kötüye gidecekti. Fransızlara karşı bir yıpratma muharebesi başlatarak onları savaş dışı bırakmak istiyordu. Taarruz için en uygun nokta olarak tarihe geçecek bir başka yer seçildi. Verdun. Şehir Fransızlar için tarihsel bir öneme sahipti. Bu yüzden Fransız ordusu her ne pahasına olursa olsun burayı savunmak zorunda kalacaktı. Amaç Verdun'u ele geçirmek değil, Fransa'ya telafi edilemeyecek kadar asker zayiatı verdirmekti. Falkenhayn kendi tabiriyle Fransızların kanını emmek istiyordu. Ancak sonuç beklediği gibi olmadı. Birinci Dünya Savaşı'nın en uzun muharebesi Verdun'da yaşandı. 1916 yılında Şubat'tan Aralık ayına kadar tam 10 ay boyunca iki taraf el birliğiyle başka bir cehennem yarattı. Muharebe boyunca yaklaşık 40 milyon top mermisi atılacak, iki taraftan toplam 300 bini ölü, 750 bin zayiat verilecekti. Sadece Ölü Adam Tepesi olarak adlandırılan tepeyi ele geçirmek için yapılan mücadelede Fransızlar 89 bin, Almanlar 82 bin kayıp verecekti. Çelik ve kemiğin savaşından bir kez daha kazanan çıkmayacaktı. Verdun'da yaşanan vahşet devam ederken Fransızlar üzerlerindeki Alman baskısını kırmak için müttefikleri İngilizlerden bir saldırı başlatmalarını istiyordu. 1915 sonlarından beri müşterek bir saldırı planlayan iki devlet, Almanların Verdun saldırısı sonucunda planı askıya almıştı. Verdun'un güneyinde başlayacak bir saldırı Almanları bölünmek zorunda bırakacaktı. İşte bu doğrultuda yapılan Fransız çağrıları 1916 yazında cevap bulacaktı. İngilizler tarihlerinde görülmemiş büyüklükte bir taarruz planladı. Douglas Haig tarafından planlanan taarruz, General Rawlinson komutasındaki 4. Ordu tarafından icra edilecekti. Ancak son, hiç İngilizlerin beklediği gibi başlamamıştı. 24 Haziran'da başlayan bir hafta sürecek hazırlık bombardımanında İngilizler, Alman siperlerine tam 1,5 milyon top mermisi yağdırdı. İngilizler, açtıkları topçu ateşinin yarattığı cehennemden hiçbir şeyin sağ çıkmadığından oldukça emin bir tavırla siperlerini terk etti. Hizaya geçtiler. No Man's Land'de bir süre rahatça yürüdüler. Bir haftalık bombardımanın etkisiyle tetikte olan Almanlar, yaklaşan İngilizlere karşı bir kez daha makineli tüfeklerini kurdu. Somme'un birinci günü bittiğinde 19 bin İngiliz ölmüş, 57 bini de yaralanmıştı. Somme da diğer muharebeler gibi her geçen gün binlerce askere mezar oluyordu. Moral üstünlüğünü kaybeden İngilizler, aylardır olağanüstü gizlilik içerisinde çalıştığı projeyi erkene aldı. Bir ilke imza attıkları için nasıl sonuçlanacağı yönünde onlar da çok meraklıydı. Henüz hazırlıklar tam anlamıyla bitmemişti. Taktiksel planlar tamamlanmamış, eğitimler henüz bitmemişti. Ancak General Haig'in daha fazla beklemeye tahammülü yoktu. Sonbahar yağmurları geliyordu. Ayrıca moral bozuk olan birliklere ilaç olacaktı. Peki bu gelecek olan neydi? Male, female, Willy, mother. Adına ne denirse denilsin, tarihe tank adıyla geçecekti. 15 Eylül 1916'da ilk gösterisini yapmak üzere artık sahnedeydi.